bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Malina, Ingeborg Bachmann, Yapı Kredi Yayınları. Türkçe'ye çeviren Ahmet Cemal. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Nisan 2006. Okuyan Feyza Keli. Bir gün gelecek, insanların siyah ama altın gibi parlayan gözleri olacak. Onlar güzelliği görecekler. Pisliklerden arınmış ve tüm yüklerden kurtulmuş olacaklar. Havalara yükselecekler, suların dibine inecekler, sıkıntılarını ve ellerinin nasır bağlamış olduğunu unutacaklar. Bir gün gelecek, insanlar özgür olacaklar. Bütün insanlar özgür olacaklar. Kendi özgürlük kavramları karşısında da özgür olacaklar. Bu, daha büyük bir özgürlük olacak, ölçüsüz olacak, bütün bir yaşam boyunca sürecek. Ingeborg Bachmann'ın başyapıtı Malina, her şeyin iç dünyaların yoğunluğunda yaşandığı mutlak aşkın ve birey olma savaşımının romanı. Bugün asıl savaş dış dünyada değil, insanların iç dünyasında yaşanıyor. İnsanın insanı manevi açıdan öldürüşü gerçek cinayetleri oluşturuyor. Büyük kıyımların temelinde bu cinayetler yatıyor. Bachmann'ın sarsıcı bir saptama ile ortaya koyduğu gibi, faşizm atılan ilk bombalarla başlamaz. Her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek olan terörle de başlamaz. Faşizm insanlar arasındaki ilişkilerde başlar. İki insan arasındaki ilişkide başlar. Malina, Ingeborg Bachmann. 1926'da Avusturya'nın Klagenfurt kentinde doğdu. 1945-1950 yılları arasında Innsbruck, Graz ve Viyana üniversitelerinde felsefe, psikoloji ve Alman filolojisi okudu. Çalışmalarında özellikle Heidegger ve Wittgenstein'in üzerinde yoğunlaştı. Heidegger'in varoluşçuluk felsefesi üzerine yazdığı tezle doktorasını verdi. İlk şiirleri 1948-1949 yıllarında yayımlandı. 1959-1960 yıllarında doçent ünvanıyla Frankfurt Üniversitesi'nde şiir konulu dersler verdi. 1964'te Georg Büchner ödülünü aldı. Aralarında Fransa, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu pek çok ülkeye yolculuk etti. 1965'ten itibaren Roma'da yaşamaya başladı. 1973'te çıktığı Polonya yolculuğunda Auschwitz ve Birkenau toplama kamplarını gördü. Aynı yıl Roma'daki evinde çıkan yangında ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Başlıca yapıtları şiir Die Gestundente Zeit 1953 Ertelenmiş Zaman. Toplu şiirler Yapı Kredi Yayınları 2004. Anrufuk des Großen Baren 1956 Büyük Ayıya Çağrı Toplu Şiirler Yapı Kredi Yayınları 2004 Radyo Oyunu Der Gute Gott von Manhattan 1958 Manhattan'ın İyi Tanrısı Mitos Boyut Yayınları 1995 Deneme Frankfurter Vorlesungen 1960 Frankfurt Dersleri Bağlam Yayınları 1989 Öykü Das Dreißigste Jahr 1961 30. Yaş Yapı Kredi Yayınları 2004 Roman Malina 1971 Malina Can Yayınları 1990 Ahmet Cemal 1942'de İzmir'de doğdu. Avusturya Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nde çeviri dersleri verdi. Yazıları Varlık, Yeni Ufuklar, Gergedan, Argos, Milliyet Sanat ve Gösteri dergilerinde yayımlandı. Walter Benjamin, Elias Canetti, Johann W. von Goethe, Georg Lukács, Ernest H. Gombrich, Ernest Fischer, Bertolt Brecht, Ingeborg Bachmann, Robert Musil, Rainer M. Rilke, Heinrich von Kleist, Georg Trakl ve Paul Celan'dan çeviriler yaptı. Deneme, öykü ve şiir alanlarında yapıtlar verdi. Halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünde öğretim görevlisi ve Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarıdır. Malina ya da Günlük Cinayetlerin Romanı. İlk kez 1971'de yayımlanmıştır. Malina, çıkışının hemen ardından birkaç baskı yaptı, kısa zamanda çok satar listelerine yerleşti. Bunu kitabın normal bir satış çizgisine oturduğu ama hiç ortadan yitip gitmediği yıllar izledi. 1980'den sonraki yıllar ise yeni bir gelişmeyi başlattı. Bu gelişme günümüzde Malina'nın Yüzyılımız Avrupa romanının en önemli ürünlerinden biri sayılmasıyla noktalanmış bulunuyor. Malina, bu yeni niteliğiyle artık salt Avusturya yazınının değil, dünya yazınının bir yapıtıdır. Tıpkı Ingeborg Bachmann'ın salt Avusturyalı bir ozan ve yazar olma niteliğini çoktan geride bırakmış oluşu gibi. Malina, çıkışından günümüze değin zaman zaman çok yoğunlaşan tartışmalara konu oldu. Bu tartışmalar çerçevesinde yapıtı göklere yükseltilenlere olduğu kadar onun roman olma niteliğini yadsıyanlara da rastlandı. Burada kanımca her iki tutumun da Malina'nın hakkını verebilmekten uzak olduğunu belirtmek gerekir. Ama burada biraz ara verelim ve yine Malina'ya dönmek üzere biraz da yazara yaklaşalım. Belli bir an vardı çocukluğumda, o an benim tüm çocukluğumu yıktı. Hitler'in birliklerinin Klagenfurt'a girişleri. Bu, o denli korkunç bir şeydi ki anılarım o günle başladı. Başka deyişle erken gelen o güçte olanını daha sonra çekmediğim bir acıyla. Ingeborg Bachmann, 24 Aralık 1971 tarihinde kendisiyle yapılan bir konuşmada çocukluğuna ilişkin olarak bunları söylüyor. Aynı konuşmada kendisine Malina'da toplumu en kanlı arena diye nitelendirmiş olduğu anımsatıldığında Bachmann'ın yanıtı şöyledir. Evet, yoksa kuşku mu duyuyorsunuz bundan? Bu sözde uygar dünyada görünüşte uygar davranan insanlar arasında gerçekte sürekli bir savaşın egemenliğinden kuşku mu duyuyorsunuz? İnsanların birbirlerini ağır ağır öldürmekte olduklarına inanmıyor musunuz? Kimi zaman herkes açık ve seçik görebiliyor bu gerçeği ama uzun zaman parçaları boyunca da insanlar yine belli bir dinginlik içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Küçük yaralarıyla, yaralanmalarıyla birlikte ve aslında yaşanabiliyor da bunlarla. Daha önce 5 Mayıs 1971 tarihli bir konuşmada Malina'dan söz ederken, kitabı yazdığım sıralarda bugün yayımlananların pek azını okumuştum ama içimde bir şeye karşı yazdığım duygusu vardı. Varlığını hep koruyan bir teröre karşı. Çünkü insanın gerçek ölümü hastalıklardan değildir, insanın insana yaptıklarındandır. Olabildiğince canlı kılmak için kendi sözlerini alıntıladığımız Ingeborg Bachmann, 1926 yılında Avusturya'nın Klagenfurt kentinde dünyaya geldi. Felsefe öğrenimi yaptı, 1950'de Martin Heidegger üzerine bir doktora tezi verdi. 1959'da Frankfurt Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak çağrıldı. Ünlü kuramsal yapıtı Frankfurt Dersleri, Frankfurter Verlesungen 1960 bu çalışmaların ürünüdür. Ertelenmiş Zaman, Die Gestundzeit 1953 ve Büyük Ayıya Çağrı, Anrufung des Großen Baren 1956 adlı şiir kitaplarıyla büyük yankılar uyandırdı. Öyküler, denemeler ve radyo oyunları kaleme aldı. Çalışmaları Georg Büchner Ödülü, Grup 47 Ödülü, Bremen Kenti Yazın Ödülü, Berlin Eleştirmenler Ödülü, Avusturya Büyük Devlet Ödülü ve Anton Wildgans Ödülü gibi ödüllerle takdir gördü. Ingeborg Bachmann 1973'de uzun yıllar yaşadığı Roma'daki evinde fazla miktarda uyku hapı aldıktan sonra yaktığı sigaranın yol açtığı yangında aldığı yaralar sonunda öldü. Malina, yazarın ölüm türleri, Todesartan, ana başlığı altında yazmayı düşündüğü bir dizi romanın tamamlanabilmiş ilk ve tek bölümüdür. Malina konusunda da sözün çoğunu yazarına bırakmak herhalde yerinde olacaktır. Gerek bu kitapta, gerekse sonraki kitaplarda savaş üzerine bir şeyler yazmak istemiyordum. Çünkü bunu yapmak çok basit, benim için aşırı basit olan bir şey. Savaş üzerine herkes bir şeyler yazabilir ve savaş her zaman korkunçtur. Ama barış üzerine bir şeyler yazmak, yani bizim barış dediğimiz şey üzerine, çünkü bu gerçekte savaştır. Gerçek savaş her zaman adı barış olan savaşın patlamasıyla doğar. 22 Mart 1971. Kitabım İtalya'da yayımlandığından bu yana bana hep kitabımın ikinci bölümünü faşizmi göz önünde tutarak mı yazdığımı sordular. Ve ben de dedim ki hayır, daha önce yazmıştım. Faşizm nerede başlar sorusu üzerinde daha önce düşünmüştüm. Faşizm atılan ilk bombalarla başlamaz. Her gazetede üzerine bir şeyler yazabilecek olan terörle de başlamaz. Faşizm, insanlar arasındaki ilişkilerde başlar, iki insan arasındaki ilişkide başlar. Ve ben anlatmak istedim ki savaş ve barış yoktur, hep savaş vardır. Haziran 1973. Malina romanındaki ütopya üzerine kimi zaman bana neden içinde her şeyin iyi olacağı ütopik bir ülkeyi, ütopya niteliğinde bir dünyayı tasarımladığımı sordular. Yaşadığımız günlük yaşamın iğrençliği göz önünde tutulduğunda bu soruyu yanıtlamak bir çelişkiye yol açabilir. Çünkü bizler günümüzde gerçekte hiçbir şeye sahip değiliz. İnsan ancak maddi şeylerin ötesinde bir şeylere sahipse zengindir. Ve ben bu materyalizme, bu tüketim toplumuna, bu kapitalizme, burada cereyan eden bu korkunçluğa, sırtımızdan yaşamaya hakları olmayan bu insanların zenginleşmesine inanmıyorum. Gerçekte inandığım bir şey var ve ben buna bir gün gelecek diyorum. Ve özlemini çektiğim şey bir gün gelecek. Evet, belki de gelmeyecek. Çünkü onu hep yıktılar, binlerce yıldır yıktılar. Gelmeyecek ama ben yine de inanıyorum geleceğine. Çünkü eğer inanmazsam artık yazamam. Haziran 1973. Bachmann'ın Malina'sı mutlak aşkın romanıdır. Başka deyişle hiçbir zaman iki kişinin aynı zamanda paylaşamayacağı salt cinselliğin çok ötesinde ancak iç dünyalarının yoğunluğunda yaşanabilen bir aşkın romanı. Dış görünüş bakımından roman olaysızdır. Çünkü her şey iç dünyanın alanlarında olup biter. Bu aşk son derece güç bir aşktır. Bachmann bir defasında kendisine her erkek ve her kadın aşık olabilir mi diye sorulduğunda hayır yanıtını vermiştir. Olamaz. Çünkü aşk bir sanat yapıtıdır. Malina kimilerince çok bireysel diye nitelendirilmişti ilk çıktığında, aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu yargının da bireyselleşmeden toplumsallaşabileceğine ilişkin sapkın inancın ürünlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Bir konuşmada yazar, önemli ve önemsiz ya da büyük ve küçük konular ayrımlarını şöyle ele alıyor. Çok sayıda yazarın yazmak zorunluluğunu duyduğu büyük olayları yazmak da bunlardan yakınmak da çok kolaydır. Pakistan'da olanların, şurada burada olanların korkunç olduğunu söylemek için büyük bir sanatın varlığı gerekmez. Yanı başımızda her gün nelerin olup bittiğini, günlük yaşamda insanların insanları nasıl öldürdüklerini söylemek önce betimlenmesi gereken. Budur. Önce bu yapılmalıdır ki büyük cinayetlere nasıl yol açıldığı anlaşılabilsin. 7 Ekim 1972. Malina, Bachmann'ın öykülerinin çoğunda dile getirmiş olduğu bir temel tutumun yeni bir yansımasıdır. Bachmann'a göre İkinci Dünya Savaşı'nı izlemiş olan savaş sonrası dönemi belki ilkinden de korkunç olan bir savaşın yaşandığı dönemdir. Bu savaş artık cephelerde, dış dünyada değil, insanların iç dünyasındadır. En büyük hedef, insanları iç dünyalarında yıkmaktır. Bu yıkım ve cinayetler artık tarihin belli dönemlerinde değil, günlük yaşamımızda yer alır. Bahman'a göre insanın insanı manevi açıdan sevgisizliklerle, türlü yaralamalarla öldürüşü gerçek cinayetleri oluşturur. Boyutları daha geniş olan sonraki tüm cinayetlerin büyük kıyımların temeli bu günlük cinayetlerde aranmalıdır. Malina'nın yapısı bu temel tutumu işlemek bakımından tam bir yetkinlik örneğidir. Romanın akışı konusunda okurlarda bir ön yargı yaratmamak için bu yapıya ve akışa ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten bilinçli olarak kaçınıyorum. Zaten Bahman'ın kendisi de bir soruya verdiği yanıtta bir romanın değişik biçimlerde değişik yorumlarla okunabileceğini, bu durumun Malina için de geçerli olduğunu belirtmiştir. Okurlar romanın anlatımında bazı şaşırtıcı özelliklerle karşılaşabilirler. Bu, yazarın yeni bir dil olmadan yeni bir dünya olmaz savından kaynaklanan bir anlatım özelliğidir. Bahman'ın dil sorununa yaşamı boyunca verdiği önem, Wittgenstein'la yoğun biçimde ilgilenmiş oluşu ve benzeri noktalar göz önünde tutulursa, Malina'daki özel anlatım biçiminin nedenleri daha da açık biçimde ortaya çıkar. Biraz da bu romanı çevirirken izlediğim yöntemden söz etmek istiyorum. Malina'yı çevirirken çeviri kokusundan asla korkmadım. Dahası kimi yerde kitap çeviri koksun diye özel çaba bile harcadım. Kendine özgü anlatım biçimlerini dilimize çevirmenin amaçlarından biri de kendi dilimizin sınırlarını sonuna değin zorlamak, bunun sonucunda amaç dilde yeni olanaklara ve boyutlara kavuşabilmektir. Malina'da hep bunu göz önünde tuttum. Bu amacımda ne ölçüde başarıya ulaştığımı ya da ulaşamadığımı doğal olarak ben değerlendirecek değilim. Bir başka özellik romandaki Viyana atmosferi açısından ortaya çıktı. Viyana'ya ve kısmen de Avusturya'ya ait bazı özelliklerin, yer adları, yemekler ve benzeri çeviride verilmesinde sık sık dipnotlara başvurulması düşünülebilirdi. Epey düşündükten sonra bundan da bilinçli olarak kaçındım. Kanımca Malina gibi baştan sona bir akışı dile getiren bir romanda sayfa altlarının kalabalıklığı bu akışı çok bozacaktı. Benim için yoğun bir çeviri çalışmasıydı Malina. Çevirinin sonuna yaklaştığımda oldukça ciddi sağlık sorunlarıyla yüz yüze gelmeme yol açan ve yoğunlukta bir çalışma ve ben bu çalışmamı gerçek bir sevgi ortamında bitirdim. Malina iç dünyamda seçilmiş sevgilerin doruklarında olduğum bir dönemde çevrildi. Var ise başarısını buna borçlu olacaktır. Bu çeviri başlanmış bir çeviriydi, hiç bitmeyebilirdi. Eğer iki seven Mustafa ve Zeynep yaşamıma girmeselerdi, bu çeviriyi tümüyle sevgi arayışımın doruğu olan bu iki insana armağan ediyorum. Ahmet Cemal, Akyol Sokağı, 2 Ekim 1985. Malina. Kişiler: Ivan, 1935 Macaristan, Peks, önceki adıyla Fünfirkirchen. Doğumlu, birkaç yıldır Viyana'da yaşıyor. Kartnerring'deki bir binada düzenli bir işi var. Ivan ve geleceği açısından gereksiz kırışıklıklara yol açmamak için çalışma alanı para olan bu iş yerinin çok önemli sorunlarla ilgilenen bir kurum olduğunu belirtelim. Ama kurum Credenzschaltat adını taşıyan bankayla karıştırılmamalı. Bella Andras. Çocuklar biri 7, biri 5 yaşında. Malina, görünüşünden yaşını kestirebilmek olanaksız, bugün 40 yaşını doldurdu. Artık kitap piyasasında bulunamayan, 50'li yılların sonuna doğru bazı nüshaları satılmış olan bir apokrifin yazarı. Kendini gizleyebilmek için A sınıfı devlet memuru statüsünde. Avusturya Askeri Müzesi'nde çalışıyor, tamamlamış olduğu tarih, ana bilim dalı ve sanat tarihi, ikinci dal, öğrenimi sayesinde iş bulabildi. Elverişli olan bu işinde hiç kıpırdanmaksızın, hiçbir şeye karışmaksızın, yükselme tutkusuna kapılmaksızın, talepler ileri sürmeksizin ya da Franz Josef rıhtımındaki Savunma Bakanlığı ile eski cephanelikte bulunan fazla göze çarpmamasına karşın kentimizin en ilginç kurumları arasında yer alan müze arasındaki yazışmalara ya da genel olarak usullere ilişkin yerli yersiz ıslahat düşünceleriyle dikkatleri üzerine toplamaksızın ilerliyor. Ben, İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenmiş olup tasdikli bir vatandaşlık belgesi niteliğini taşıyan Avusturya pasaportlu hamili. Göz rengi kahverengi, saç rengi sarı, Klagenfurt doğumlu, bunları tarihlerle iki kez çizilip yeniden doldurulmuş bir meslekhanesi, sonra üç kez çizilmiş adresler izliyor, çizgilerin üstüne temiz bir yazıyla şu yazılmış: adresi Ungargasse 6, Viyana 3. Zaman bugün, yer Viyana. Yalnızca zamanı belirtirken uzun uzun düşünmek zorunda kaldım. Çünkü insanların her gün bugün demelerine, dahası demek zorunda olmalarına karşın benim için bugün diyebilmek neredeyse imkansız. Örneğin insanlar bana yarın bir yana, bugün ne yapmak istediklerini bile anlattıklarında çoğunlukla sanıldığının aksine dalgın bakmaya değil, ne yapacağımı bilemediğimden çok dikkatli bakmaya başlıyorum. Bugün ile aramda işte bu denli umutsuz bir ilişki var. Çünkü bu, bugünü ancak delicesine bir korkuyla ve koşarcasına yaşayabiliyorum. Bugün olup bitenler üzerine ancak böyle bir korkunun pençelerinde yazabiliyor ya da konuşabiliyorum. Çünkü bugün üzerine yazılanları hemen yok etmek gerekir. Tıpkı bugün yazılmış ve yerine hiçbir bugünde varamayacak mektupların bu nedenden ötürü yırtılması, buruşturulması, bitirilmemesi, yollanmaması gibi. Burada bugünle neyin anlatılmak istendiğini en iyi bilen, hayatında bir kez olsun ölesiye yalvaran bir mektup yazmış ama sonradan onu yırtıp atmış olan insandır. Ve şu yazısı neredeyse hiç okunmayan pusulalar, hiç kimsenin yabancısı değildir. Gelin, eğer mümkünse, eğer isterseniz, eğer sizden böyle bir şey istemeye hakkım varsa saat 5'te Cafe Landman'da olun. Ya da şu telgraflar: lütfen bana hemen telefon et, stop, hemen bugün veya bugün imkansız. Çünkü bugün sözcüğünü kullanma hakkının aslında yalnızca kendini öldürmek isteyenlere ait olması gerekir. Onların dışındakiler için bu sözcük kesinlikle hiçbir anlam taşımaz. Onların dışında kalanlar için bugün öyle herhangi bir günü, yani bugünü gösteren bir sözcükten başka bir şey değildir. Bugün bilirler ki yine 8 saat çalışmak zorundadırlar ya da izin alacaklardır. Birkaç yere uğrayacaklardır. Almaları gereken şeyler vardır. Bir sabah bir de akşam gazetesi okuyacaklardır. Bir kahve içeceklerdir. Unuttukları bir şey olacaktır. Biriyle sözleşmişlerdir. Birine telefon edeceklerdir. Yani bir şeylerin yaşanacağı ya da daha iyi deyişle öyle pek kayda değer şeylerin yaşanmayacağı bir gün. Buna karşılık ben bugün dediğimde nefes alışım hemen düzensizleşiyor. Bunu şimdi artık elektrokardiyogramla saptanabilen çarpıntı izliyor. Gerçi bütün bunlara yol açan şeyin benim bugünüm olduğu, her defasında yeni, ezici bir bugünün olduğu aygıtın kayıtlarından anlaşılmıyor ama aksaklığın var olduğunu tıp uzmanlarının o eskimiş kodeksleri doğrultusunda kanıtlayabilirim. Bu, korku krizinden önce gelen, beni bu krize hazırlayan, açılacak yaraların yerini üzerimde önceden belirleyen bir aksaklık. İşin uzmanlarına göre işlevini bugün de koruyan bir olgu. Bana gelince benim açımdan çok heyecanlandırıcı, alabildiğine ölçüsüz ve sarsıcı nitelikteki şeyin bugün olmasından korkuyorum. Ve bu patolojik heyecan ortamı benim için son ana değin bugün kalacak. Demek ki bu zaman birimine pek rastlantıyla değil, korkunç bir zorlamanın etkisiyle vardım. Buna karşılık yere ilişkin saptamayı tatlı bir rastlantıya borçluyum. Çünkü onu bulan ben olmadım. Erişilmesi zaman birimine oranla çok daha uzak bir ihtimal olan bu yerde kendi kendimi buldum ve orayı tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum. Çünkü sözünü ettiğim yer genelde Viyana, Bunda henüz tuhaf bir yan yok. Aslında ise bu yer yalnızca bir sokak, daha doğrusu Macar sokağının romanda Viyana'ya ait bazı sokak ve yer adları anlaşılmasını kolaylaştırmak için Türkçeleştirilmiştir. Örneğin Unger Gasse'nin Macar Sokağı diye çevrilişi gibi. Çevirmenin notu.